Ayrım 4, sayfa 39. 2. bölüm. Paleolitik, Neolitik ve İlk Çağ'da bilim, teknoloji ve sosyal değişme. Talip Öztürk. Özet. Tarih boyunca bilim ve teknolojinin gelişim süreci ve bu sürecin sosyal değişimle olan ilişkilerinin incelenmesi, insanlık tarihinin daha iyi anlaşılması için önemlidir. Özet niteliğinde hazırlanmış olan bu çalışmanın amacı, tarih öncesinde eski uygarlıklar döneminde ve ilk çağda bilim ve teknolojinin durumu nedir? Bu durum sosyal değişim açısından insanları nasıl etkilemiştir? Sorularının yanıtlarını irdelemektedir. Bu amaç doğrultusunda bu yazıda ilk olarak yazılı tarih öncesi dönemde bilim, teknoloji ve sosyal değişim ana başlığı altında paleolitik ve neolitik dönemdeki önemli gelişmeler konu edinilmiştir. İkinci olarak dünyadaki ilk uygarlıklar ve buralardaki gelişmeler konu edinilmiş, son bölümde ise ilk çağ ve özellikle Roma dönemi ele alınmıştır. Giriş. İnsan ve insanın oluşturduğu uygarlık tarihinin evreleri incelenirken, yazının ortaya çıkıp yaygınca kullanılmaya başlandığı noktadan öncesi, tarih öncesi, prehistoria ve sonrası da tarih dönemleri historia olarak isimlendirilmektedir. Arkeolojik açıdan insanoğlunun yaklaşık 50 bin yıllık bir geçmişinin olduğu ve yazının da günümüzde yaklaşık 5 bin yıl önce kullanılmaya başladığı düşünülürse, tarih öncesi dönemin yazılı tarihe kıyasla ne kadar uzun olduğu anlaşılır. İnsanlık tarihine ilişkin fosil kalıntılar, yazılı yapıtlar ve efsaneler günümüze kadar gelmiştir. Bilindiği gibi canlıların ve insanların yeryüzünde varoluşlarına ilişkin çeşitli yaklaşımlar ve dogmatik inanışlar vardır. Dinsel yaklaşıma göre tüm canlılar sembolik bir anlatımla ilahi bir güç tarafından bir günde yaratılmıştır. Evrim teorisine ve genel arkeolojik bulgulara göre ise Homo erectus, dik durabilen insan adı verilen ilk insan, günümüzden 200 ile 500 bin yıl önce dünyaya gelmiştir ve sürecin devamında düşünebilen insan Homo sapiens olmuştur. Günümüzden 200 bin yıl önce düşünülebildiği varsayılan insan, sadece 6 bin yıl önce dev adımlar atmaya başlamış ve yeryüzünde geçmişi bilinen bir insanlık tarihi olmuştur. Yapılan araştırmalarda prehistoryacılar daha çok ikinci görüş üzerinde durmuşlardır. Fakat bu konu üzerindeki tartışmalar hala devam etmektedir. İnsan, bilinen geçmişi süresince çevresinde oluşan hareketleri ve bunların nedenlerini, üzerinde yaşadığı dünyayı, güneş sistemini, kendi galaksisini ve tüm evreni algılama yolunda sürekli çaba sarf etmiştir. Genetik olarak savunmasız ve zayıf vücudu ile yapamayacağı işleri, icat ettiği aletlerle yapabilmek için çalışmıştır. Değişik bir bakış açısıyla şöyle ifade edilebilir. İnsanın genetiğinde sanki dünyaya geliş sebebinin keşfedilmesi görevi yatmaktadır. İnsanın taşıdığı bu merak duygusu, akıl ile birleşince bilim ve teknolojinin başlangıcı olarak kabul edilen keşif ve icatlar ortaya çıkmış, bu keşifler de insanı onun hayatını değiştirecek sonuçlara götürmüştür. İnsanoğlu tarihin yazdığı bu araştırma sürecinde hedefine ulaşabilmek için yaşamını kolaylaştıracak aletleri icat etme yolunda ilerlemiştir. Geçen binlerce yıllık süre içinde sarf edilen sürekli çabalar nicel ve nitel birikimler oluşturmuştur. Bu birikimler bilim ve teknolojinin temellerinin atılmasını sağlamıştır. Bilimle teknoloji arasında şöyle bir ilişki vardır. Bilim, doğanın temel yasalarının araştırılması, ortaya konması ve öğrenilmesi etkinliğidir. Teknoloji ise insanın doğaya üstünlük sağlaması çabalarının tümüdür. Bilim olmadan teknolojinin varlığından söz etmek mümkün değildir. Her teknolojik gelişme bilimsel kaideler ışığında gerçekleşir. Buna göre bilim ve teknoloji kavramlarının insanlık tarihi boyunca gelişim çizgileri paralel fakat ayrı olmuştur. Teknolojik buluş ve değişimlerle sosyal gelişmeler arasında karmaşık bir ilişki vardır. Teknoloji, sosyal değişimi ve gelişimi tetikleyen bir mekanizma konumunda olmuştur. Dolayısıyla bilim, teknoloji ve sosyal değişme kavramları birbirini harekete geçirir niteliktedir. Yeryüzündeki insan yaşamını tümüyle etkileyen büyük dönüşümler çağ olarak adlandırılmışlardır. Çağ kavramı, insanlık tarihinde yaşanan kültürel gelişmelerle elde edilen büyük aşamaları belirlemektedir. Eski çağ, ilk çağ, orta çağ, yeni çağ gibi bölümlere ayrılan çağ kavramı bir anlamda teknolojik bir sınıflamadır. Yaşamın bilinen ilk döneminde insan dünyanın zor ve doğal koşulları içinde yaşam mücadelesi vermekteydi. Bu döneme ilişkin bulgular yaşanılan dönemlerin taş ve maden devirleri olarak adlandırılmasına neden olmaktadır. İnsan yontma taş ve cilalı taş devirlerinde dünya üzerinde yaşam mücadelesini sürdürebilmek için yararlanabileceği diğer canlıları öldürmek amacıyla taştan silahlar yapmıştır. Daha sonra insanoğlu ateşi kullanarak madenleri işlemiş, gelişimini ve doğayla olan mücadelesini devam ettirmiştir. Bir sonraki bölümde yazılı tarih öncesi dönemde gerçekleşen gelişim ve değişimden bahsedilmiştir. Yazılı tarih öncesi çağlarda bilim, teknoloji ve sosyal değişimi. Paleolitik dönem, eski taş çağı. İnsanlık tarihi içinde doğanın zor koşullarına karşı verilen yaşam mücadelesi binlerce yıl sürmüştür. Yapılan aletlerin yaşamı kolaylaştırıcı özelliklerinin kullanılması ve teknolojik ilerlemeler yaşamı değiştirmeye başlamıştır. İnsanlığın tarihinde bilinen en eski ve uzun çağ eski taş, yontma taş çağı olarak adlandırılır. Paleolitik dönem, teknolojik gelişmeye ve dolayısıyla buna bağlı olarak kültürel özelliklerine göre 3 dönemde incelenebilir. Bu dönemler en eski olandan en yeniye doğru şu şekilde sıralanır. Alt paleolitik denilen ilk dönem, çakıl taşından yapılmış en eski aletlerden, çakmak taşından yapılan aletlerin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süreci kapsamaktadır. Orta paleolitik dönem, yeni tipte kazıyıcı ve sivri uçlu aletler, ağaç, sap ve çubuklara takılabilecek şekilde geliştirilmiştir. Aynı zamanda bu dönem Neandertal insanın yaşadığı dönemdir. Üst paleolitik dönemde ise sivri uçlar, zıpkınlar geliştirilmiş, fil dişi kemik ve boynuz alet yapımında kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca bu dönemde heykelcilik yapımı ve mağara sanatı da gelişme göstermiştir. Neandertaller Avrupa ve Ön Asya'da 120 bin ila 29 bin yıl önce insanlarla birlikte aynı coğrafyada yaşamışlardır. Soğuğa dayanıklı olan bu canlılar güçlü elleri ve kaslı yapılarıyla avcılıkta gelişmişlerdi. Neandertal iskeletinde insana göre en önemli fark göğüs kafesi ve omurga yapısının insanın tam tersine aşağı doğru daralmak yerine genişlemesidir. Düz durduğunda Neandertal'in belinin insana göre çok daha kısa olduğu fark edilmektedir ve bu nedenle cüce bir yapı söz konusudur. Modern Neandertal iskeleti halen ABD'nin Cold Spring Harbor kentindeki Dolan DNA Learning Center'da bulunmaktadır. İnsanoğlu 200 bin yıldan daha fazla bir süre toplayıcılık ve avcılıkla hayatta kalmayı başarmıştır. Bu süreç günümüzdeki gelişmelerin hızına göre çok uzun olarak görülebilir. Dolayısıyla ortaya çıkan tabloda teknolojik değişimin o dönemde ne kadar yavaş gerçekleştiği görülebilmektedir. Paleolitik dönemde insanların en önemli sorunları ve ihtiyaçları beslenmek ve yırtıcı hayvanların saldırılarından korunmak olmuştur. Paleolitik insanların yüksek dayanıklılığı ve yaşam biçimleri insanların teknolojileri kullanmada ustalaşmasını sağlamıştır. Ağaç dallarından yapılan ilkel silahlar avcılığı kolaylaştırmıştır. Aletlerin yapımında kullanılan pratik bilgiler birikerek devam etmiş ve daha iyi geliştirme yönünde insanlara yol göstermiştir. Bu bilgiler kuramları oluşturmuş ve genel olguları şekillendirmiştir. Paleolitik insanların el işleri için kuramsal ya da bilimsel bilgi yerine kendi uygulama becerilerini kullandıkları söylenebilir. Bu dönemin en önemli keşiflerinden biri olan ateşin faydası için kullanılması M.Ö. 5000'li yıllara kadar temellendirilebilir. Ateşin kaşifi bunu muhtemelen şimşek kıvılcımlarının çalı ve ağaçları tutuşturması sırasında görmüş ve yararlı olabileceğini düşünerek üretme ve kullanma yollarını aramıştır. İnsanoğlu bu mucizeden binbir şekilde yararlanmıştır. Bunu ilk kez nasıl başardığı bilinmemekle birlikte mucidi ve sonrakileri yönlendiren şey aslında bilimin nedensellik ilkesidir. Ateş, nesnelerin ısınma nedenlerini düşünerek keşfedilmiştir. Aynı şekilde taş baltalar da ilk insan teknolojileri arasında sayılabilir. Taş baltanın mucidi, taşları birbiriyle karşılaştırarak en sert ve dayanıklı olan taşı seçme yoluna gitmiştir. Bu da kısaca bilimin karşılaştırma ilkesi olarak düşünülebilir. Görüldüğü üzere bilimin bazı temel ilkeleri insanoğlunun en ilkel zamanlarında bile uygulama fırsatı elde etmiştir. Ateşin bulunmasıyla insan için kimya ve fizik alanına giren birçok olay ve maddelerin özellikleriyle ilgilenmek fırsatı ortaya çıkmıştır. Yanma, erime, kaynama, buharlaşma gibi kimyasal olgularla insanlar bu zamana kadar ilk defa karşılaştığı gibi çömlekçilik ve madencilik gibi faaliyetlerin de önü açılmıştır. Ateşin keşfiyle birlikte insanoğlu çevreye tutsaklıktan kurtulmuş, diğer canlılara olan üstünlüğünü kesin olarak gerçekleştirmiştir. Bu buluş insanların savunma ve barınma olanaklarını muazzam şekilde arttırmıştır. Yakılan kamp ateşi, ısınma ihtiyacını gidermenin yanı sıra gündüz avcılığa ve toplayıcılığa dağılmış insanların gün içinde başlarından geçen olayları birbirlerine anlatması için jest ve mimikler kullanmasını gerektirmiş, dolayısıyla insanların sosyalleşmesini ve dilin gelişmesini sağlamıştır. Karanlık korkusuna yenen insanlar geceleri de ava çıkmaya başlamışlar. yaşadıkları mekanların konforunu arttıran bir öğe olarak ateş yakmaya başlamışlar ve yemeklerinin pişirilerek daha lezzetli, sağlıklı ve uzun ömürlü olabileceğini keşfetmişlerdir. Hatta ateş, insan için öylesine faydalı bir şey olarak görülmüştür ki, tapılmaya değer bir mucize olarak kabul edilmiş ve adına ayinler düzenlenmiştir. İnsanlar onu gittiği her yere yanında götürmüş ve hiçbir zaman onu söndürmek istememişlerdir. Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda uzmanlar, kireçlenmiş yemek artıkları, kömürleşmiş ocak kalıntıları gibi veriler elde etmişler ve insanların ateşle birlikte dünyanın farklı yerlerine doğru dağılmaya başladığı sonucuna ulaşmışlardır. İnsanoğlu daha sonraki yıllarda ateşle madenlere erişmiş ve bu durum taş devrinden maden devrine geçilmesini sağlamıştır. Paleolitik çağdan çıkışın açıklanması için farklı sosyal ve ekonomik odaklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlerden birisi paleolitik çağın bitiminin son buzul çağının da sona ermesi sonucunda gerçekleştiği biçiminde açıklanmıştır. Büyük cüsseli hayvanların buzulların çekilmesiyle birlikte yiyecek stoklarının azalması ve insanların da avlanma miktarını arttırmaları yaşam koşullarını önemli şekilde değiştirmiştir. Paleolitik çağ insanları tohumların nasıl yetiştirildiğini ve zaman zaman uyguladıkları bahçeciliği biliyor olsalar da yaşam biçimlerini değiştirmek için zorlayıcı bir dürtüye sahip olmamışlardır. Göç sayesinde kolayca azaltılabilecek nüfus yoğunluğunun artması, sonunda ihtiyaçlarla kaynaklar arasındaki dengeyi bozmuş, bunun sonucunda bitki ve hayvan yetiştiriciliği bir yaşam biçimi olarak benimsenmiştir. Neolitik dönem, yeni taş çağı. Neolitik dönem insanların yerleşik hayata geçişlerini, buna bağlı olarak da hayvan evcilleştirmeyi ve yetiştirmeyi sembolize eder. M.Ö. 10.000'li yıllardan itibaren insan tarafından yetiştirilmiş ve evcilleştirilmiş bitki ve hayvanlara dayalı toplumlar eski dünyanın farklı yerlerinde birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu toplumlar ilk olarak muhtemelen Güneydoğu Anadolu ile Irak'ın kuzeyinde yer alan dağlık bölgelerde ve Dicle Irmağı'nın doğusunda görülmüştür. Paleolitik dönemden çıkış üretim yapılan iki yola sağlanmıştır. Bunlardan ilki toplayıcılıktan tarıma geçmek, diğeri de ağacılıktan sürü besiciliğine geçmek biçimindedir. Bu seçenekler tercih edilirken coğrafya koşullarına uygunluk esas alınmıştır. Havada yeterli miktarda nem ve suyun olduğu düz bölgelerde tarımla birlikte yerleşik köyler ortaya çıkmış, çiftçilik için çok kuru olan otlak ve yüksek bölgelerde de hayvan yetiştiriciliği yapılmaya başlanmıştır. Hayvan yetiştiriciliğini izleyen tarihsel süreç, Moğollar ve Bedeviler gibi göçebe toplulukları ortaya çıkarmış, tarımsal faaliyetlerde bulunan insan toplulukları da büyük yerleşik uygarlıklara giden yolu açmıştır. Bahçecilik ise daha sonra Orta Doğu bölgesinde ilk uygarlıklarda gelişen sulama ve toprağı evcilleştirmiş hayvanlarla sürme yoluyla gerçekleştirilmiştir. Buğday, arpa ve yulaf gibi tahıllar başlangıçta yabani durumdaydı. Toplanmış taneleri önce çimlenmeye bırakıp onların tohumlarını saklayan insanlar zamanı geldiğinde onları toprağa ekerek ürün almasını öğrenmişlerdir. Tohumlar önceleri sopa ile açılan deliklere ekilmiş, sonra geliştirilen çapalar yoluyla toprak işlenerek tarımsal verimde artış sağlanmıştır. Bu faaliyetlerle birlikte hayvan yetiştiriciliği de gelişmiştir. Göçebeliği bırakarak yerleşik hayatı seçen insanlar avlanma ihtiyacında da azalma hissetmişler ve et, süt ve güç ihtiyaçlarını yanlarında beslediği hayvanlar yoluyla gidermeye çalışmışlardır. Evcilleştirilen hayvanlar içerisinde inek, öküz, koyun, at ve köpek gibi insanın çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak olanlar tercih edilmiştir. Fare, kedi ve serçe gibi hayvanlar da insanların yerleşik hayata geçmesiyle kendiliğinden evcilleşmiştir. O dönemde bölgeler ve kıtalar arası iletişim ve etkileşim çok az olup bazı yerlerde ise hiç yoktu. Eski ve yeni dünya kıtalarının birbirinden ayrı ve bağımsız olması, pirinç, buğday, mısır ve patates gibi bitkilerin farklı bölgelerde, farklı zamanlarda evcilleştirilmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Örneğin pirinç ve buğday eski dünya kıtalarında evcilleştirilirken patates ve domates yeni dünya kıtalarında evcilleştirilmiştir. Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak İnsanoğlu göç ederek yaşamaktan vazgeçmiş, yerleşik hayatla tanışmıştır. Dünyanın sayılı antropologlarından birisi olarak kabul edilen Gordon Child, bu olayı Neolitik devrim olarak nitelendirmiştir. Fakat bu dönüşüm her yerde bir anda değil, dünyanın farklı yerlerinde farklı zaman dilimlerinde devam etmiştir. İnsanlar Neolitik yerleşmelerin ortaya çıkmasından sonra da Paleolitik yaşam biçimlerini sürdürmüşlerdir. Günümüzde bile halen ayakta kalmış az sayıda grup paleolitik yaşam biçimini devam ettirmektedir. Bu durum sosyolog ve tarihçileri dünyadaki devrimlerin bütün toplumları aynı şekilde etkilemediği sonucuna ulaştırmaktadır. Temel kıstas ise bilim ve teknolojinin toplum tarafından kullanımıyla ilgilidir. Çünkü toplumsal değişim ve gelişimi hızlandıran en önemli faktörler bunlardır. Elde edilen bütün veriler tarıma nasıl geçildiğini tam olarak açıklayamamakta, ilk tarımsal üretimin yerini ve tarihini kesinleştirememektedir. Bununla birlikte oldukça güvenilir iki gözleme ulaşılabilmektedir. 1. Erkeğin avcılık yapması nedeniyle bitkilerin yetiştirilmesinde gerekli gözlemler ve ilk başarılı deneyler kadınlarca gerçekleştirilmiş olabilir. 2. Avcılık ve toplayıcılık teknolojisi evcilleştirmeden sonraki yüzyıllar içinde de devam ede gelmiştir. Avcılıkla geçinen toplumlar yaşamaya devam etmekle birlikte yerleşik hayatı seçen toplumlar avcılığı bir etkinlik ve spor olarak telakki etmişlerdir. Neolitik çağda insanlar taştan yapmış oldukları araçları cilalamaya ve parlatmaya başlamışlardır. Bu döneme cilalı taş devri denmesinin sebebi de budur. Balta, keser, ok ve yay gibi yeni aletler eskilerine eklenmiştir. Fakat Neolitik çağın en büyük buluşu ok ile yay olmuştur. Ok ve yay insan uzun menzilli avlanma etkinliğini gerçekleştirmiş ve bu da avlanmayı daha kolay hale getirmiştir. İnsanlar gündelik yaşamlarında kullanmış oldukları mutfak gereçlerini topraktan üretmişlerdir. İlk üretilen ve kullanılabilen maden bakır olmuştur. M.Ö. 12. yüzyılda da demir madeni ilk defa kullanılmaya başlanmıştır. İnsanlar günden güne bakır ve demir gibi madenleri çıkarıp kullanmayı öğrenmişlerdir. Bu madenlerden süs eşyaları yaptıkları gibi çeşitli aletler ve silahlar da üretmişlerdir. Yün eğirme ve örme faaliyetlerinin gelişmesi insanların giyim tarzlarının değişmesini de sağlamıştır. Birbirine eklenerek dikilmiş parça derilerini giymek yerine yünden örülmüş giysiler giyilmeye başlanmıştır. Seramik kullanımı da bu dönemde önemli bir devrim niteliğindedir. Eski insanlar kapkacak olarak ağaç kovuklarını ve örme sepetleri kullanmaktaydı. Kilin su geçirmez özelliğini ve piştikten sonraki sertliğini keşfeden insan seramik kültürünü yarattı. Bu kültür içinde çok önemli bilgileri barındırmaktadır. Arkeolojik kazılarda seramiği cinsine ve süsleme biçimine bakıp o bölgedeki kültürlerin etkileşim biçimleri ve hatta istilalar hakkında önemli bilgiler elde edilir. Ayrıca zahirenin saklanmasında büyük kolaylık sağlayan seramik, o dönemde alışverişin ve ticaretin gelişmesinde de önemli unsurlardan biri olmuştur. Neolitik dönem ulaştırma teknolojisi açısından da önemli dönüşümleri beraberinde getirmiştir. İnsanların kullandıkları ilk taşıtlardan olan salın, deniz ulaşımının ilk aracı olmasına karşılık karalarda da kızaklı sistemler geliştirilmiştir. Çok geçmeden insanlar kızağın çayırlar ve bataklıklar gibi yumuşak zeminlerde de işe yarayabileceğinin farkına varmışlardır. Sürtünmenin oluşturduğu kuvvetin azaltılması için de hayvan boynuzu ve balina kemiği gibi malzemeleri geliştirmişlerdir. Tekerleğin bulunması da Neolitik dönemin en önemli aşamalarından biridir. Tekerlek ilk defa M.Ö. 3500'lü yıllarda Sümerler tarafından kullanılmış olup, bu keşfin ilk kullanım örnekleri Mezopotamya'daki Ur kentinde ele geçirilmiştir. Tekerleğin kim tarafından icat edildiği bilinmemektedir. Çünkü şimdiye kadar bu buluşun yapılmasına ilişkin herhangi bir yazılı belgeye ulaşılamamıştır. Fakat bu konuda bazı tahminlerde bulunulabilir. Mucitler büyük olasılıkla öncelikle doğayı dikkatlice gözlemleyerek yuvarlak cisimlerin nasıl daha kolay hareket ettiğini fark etmiş olmalıdır. Defalarca tekrarlanan bu olgu sonunda tekerleğin kullanılması sonucuna gidilmiştir. Neolitik devrimle birlikte toplumlar arasında ortaya çıkan farklılaşma, insanlar arasındaki iş bölümünde farklı boyutlar meydana getirmiştir. Üretim kültüründe var olan kadın erkek iş bölümü, ev içindeki ve dışındaki işler biçiminde oldukça belirgin hale gelmiştir. Çiftçilik, çömlekçilik, dokumacılık, kadına ait hayvancılık, avcılık ve inşaat da erkeğe ait olan işler içinde sayılmıştır. Toplumsal rol ve statünün de burada ortaya çıktığı söylenebilir. Neolitik dönemin en önemli sonucu kent kültürlerinin ortaya çıkması olmuştur. Yani bu bir kentsel devrimdir. Kentleşme sürecinin gelişmesinde alışveriş ve ticaret hayatı önemini arttırmıştır. Bu süreçle birlikte tarım kültürlerinde ortaya çıkan toplumsal farklılaşma birkaç boyutta belirlenmiştir. Yöneten, yönetilen, devlet ve halk, varlıklı, yoksul, sınıflar, kentli, köylü, taşralı, tüketici, üretici ve benzeri gibi boyutlardadır. İlk uygarlıklarda bilim, teknoloji ve sosyal değişme. Maden çağında Nil, Fırat, Dicle, İndus ve Sarı Irmak kıyılarında toplumlar şekillenmeye başlamış, yazılıya da ilk kez bu bölgelerde rastlanmıştır. Dolayısıyla uygarlıkların tarih sahnesine çıkmaya başladığı bölgeler, tarıma elverişli büyük nehirlerin kenarlarıydı. Bu uygarlıklar içinde ilk akla gelenler arasında Mısır, Mezopotamya, Çin ve Hint uygarlıkları sayılabilir. Buna Orta Asya'da yaşayan Türkleri de katmak gerekir ki medeniyetin gelişmesine önemli katkıları olmuştur. İlerleyen bölümlerde sırayla bu uygarlıklardaki bilim ve teknoloji faaliyetleriyle sosyal değişim ele alınmıştır. Eski Mısır Uygarlığı, M.Ö. 4000'li yıllardan itibaren Nil Nehri çevresinde yer alan Mısır Uygarlığı'nın ekonomik ve toplumsal özellikleri oldukça belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır. Kuzeyde Akdeniz ve diğer yönlerden çöller ile çevrili olan Mısır medeniyeti, bilim tarihi içerisinde çok önemli bir yerdedir. Neolitik devrimin ve kent devriminin dünyada ilk başladığı yerlerden biri Mısır'dır. Dolayısıyla tarım, teknik ve teknolojisinin ilk izlerine burada rastlamak mümkündür. Nil Nehri'nin Temmuz ayında taşması, tarımla uğraşan Mısırlılar için çok önemli olmuştur. Geliştirilen bazı sulama sistemleriyle nehir taşkınları olumlu şekilde değerlendirilmiştir. Mısırlıların tarım toprağı diğer medeniyetlerle kıyaslandığında çöl karakterli olarak göze çarpmaktadır. Ancak yine de sulama yardımıyla bu topraklardan tarımsal ihtiyaç maddeleri çıkartılmıştır. Mısır bölgesi adeta bir taş ocağı gibidir. Mimaride kullanılan bütün taşları bünyesinde barındırır. Sadece odun ve kereste konusunda çekilen sıkıntı Suriye ve Libya'dan ithal etme yoluyla çözümlenmiştir. Mısırlılar yazılarını yazmak ve kaydetmek için papirüs adı verilen, bitki liflerinden kurutularak elde edilen bir kağıt cinsini kullanmışlardır. Papirüs, Nil Nehri boyunda yetişen bir tür sazlı bitki türüdür ve gövdesinin içindeki yumuşak ve süngerimsi tabaka dokunup kurutularak kullanılmaktadır. Orta Doğu'nun kuru şartlarına son derece uyumlu bir malzemedir. Bu nedenle Avrupa gibi nemli iklimi olan bölgelerde kullanımı elverişsizdir. Yunanlılar papirüs kağıdına biblion adını vermiş ve bu kelime daha sonra kitap anlamında kullanılan Bible kelimesinin kökünü oluşturmuştur. İngilizce'deki paper, kağıt kelimesi de bu sözcükten türetilmiştir. Papirüs, kağıt, fitil, sandalet, hasır ve yakıt olarak farklı şekillerde ve amaçlarda kullanılmıştır. Papirüslerden günümüze ancak çok aza ulaşabilmiştir. Üzerlerinde daha çok hiyeroglif denilen bir tür resimli yazılar muhafazasını korumuştur. Mısır hiyeroglifleri yazısı birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilecek yüzlerce sembolden oluşur. Her işaret belli bir sesi veya nesneyi temsil eder. Bu yazı soldan sağa veya sağdan sola ya da yukarıdan aşağı yazılabilir. Okumak için ölçü sembollerdeki insan ya da hayvan figürleri baktıkları yöndür. Kimi işaretler bir harfe, kimileri iki, kimileri de üç harfe karşılık gelir. Buna örnek olarak Latin kökenli dillerde X işaretinin Türkçe'de KS harflerine karşılık gelmesi verilebilir. Ayrıca yazılan kelimenin anlamını güçlendiren ve tamamlayan çizimler de vardır. Mesela bastonlu adam çiziminin yaşlı kelimesinin tamamlaması gibi. Bu yazım tarzı tapınak duvarlarında ve mezarlarda görülür. Mısır uygarlığı M.Ö. 2700'lü yıllardan itibaren matematik, astronomi ve tıp konularındaki etkinliklerde parlamıştır. Mısırlılar matematiklerinde kullandıkları 10 tabanlı hiyeroglif rakamlarıyla sayıları sembollerle ifade etmişlerdir. Bu rakamlarla çeşitli matematik işlemlerini yapmış ve cebir işlemlerine çok benzeyen ve diğer uygarlıklarda da görülen aha hesabı adlı bir hesaplama yöntemi geliştirmişlerdir. Bu hesaplamada yanlış yoluyla çözüm tekniği kullanılmıştır. Geometrilerinde ise alan ve hacim hesaplamaları yapmışlardır. Çok yönlü bir Mısırlı bilgin olan Ahmos, önemli bir matematik eseri ortaya koymuştur. Bu eserde bir matematiksel cetvelin yanı sıra topluma çıkarma ve kesirli işlemler de yer almaktaydı. Ayrıca alan ve hacim hesaplamaları da yapılmıştı. Ancak bu ve bunun gibi eserlerin yazılış amacı sadece pratik amaçlı olup teorik kıyaslamaya gidilmemiştir. Dolayısıyla burada bilim, sistemli bilgiler bütünü değil, yararlı bilgiler toplamıdır. Mısırlılar gökyüzü olaylarını dini açıdan yorumlamışlardır. Gök cisimlerinin tanrı olarak kabul ediyorlar ve gökyüzündeki olayların da tanrıların faaliyetleri olduğuna inanıyorlardı. Yani astronomileri dini öğelerle iç içeydi. Takvimleri güneş takvimiydi ve yıl uzunluğu 365 gün olarak kabul ediliyordu. Günümüzde kullanılan takvimin temelinde Mısır takvimi yer alır. Günün 24 saate bölünme geleneği de Mısırlılar bulmuştur. Mısırlılar basit güneş saatleri icat etmişlerdir. Bu saatlerin üzerinde zamanı gösteren işaretler bulunuyordu ve bunda güneşin gölge uzunluğundan yararlanılıyordu. Mısır mimarisinin de o dönemde çok önemli gelişmeler kaydettiği görülmektedir. Piramitlerin yapımında el işleri için ilkel teknikler kullanılmış, köylüler bu işte çalıştırılmıştır. Ancak işçiler mimarların ve öteki şeflerin yaptıkları hesaplamalara göre hareket etmişlerdir. Mimari alanda Mısırlılardan kalan eserler arasında en önemli yeri piramitler tutmaktadır. Piramitler birer mimari harikadır ve anıtsal yapıların klasik bir örneğidir. Firavun Keops tarafından M.Ö. 2738-2767 yılları arasında yaptırılan Gize'deki Büyük Piramit, Mısır mimari geleneğinin doruk noktasını oluşturmaktadır. Her biri ortalama 2,5 ton ağırlığında olan 2,3 milyon adet bloktan yapılı, bir kenarı 233 metre ve yüksekliği 149 metre olan bu eser, bugüne kadar yapılmış en büyük taş yapıdır. Böylesine büyük bir anıt, Mısır çölünün ortasında birden oluşmamış, Mısır uygarlığının büyümesi ve genişlemesine bağlı olarak ilerleme ve birikim sonucunu ortaya çıkarmıştır. Piramitlerin Firavun mezarı olarak olmak üzere inşa edildiği en sık bilinen nedendir. Fakat bazı dönemlerde piramit sayısının görece fazla olması, onların devletin gücünü sembolize etmek maksadıyla yapıldığı düşünülmektedir. Eski Mısır'da tıp bilimi de önemli derecede ilerleme sağlamıştır. Bunun en önemli nedenini ölüleri mumyalama tekniğinin yaygın olarak kullanılması oluşturmaktadır. Mumyalama için cesedin içini açan insanlar onu inceleme fırsatı bulmuşlar. Bu uygulama sayesinde insan anatomisi hakkında önemli miktarda bilgi toplamışlardır. Cesedi bozulmadan saklayabilen, ölümden sonraki hayata inanan Mısır insanları için çok ciddi bir mesele olmuştur. Mısırlılara göre ölüler dikkatle korunmakla kalmamalı, mumyalama işlemi de güzel yapılmalıydı. Ruhların geri dönmek için ancak güzel bedenleri tercih ettiklerine inanılırdı. Beyin, bağırsaklar ve diğer yaşamsal organlar alındıktan sonra şarapla yıkanır, sonra da bazı otlarla birlikte kavanozlarda saklanırdı. Sonra ölü kişinin vücudu bir lahit içine konur ve mühürlenirdi. Bu yöntemleri titizlikle uygulayan Mısırlı tıpçılar önemli oranda cerrahi deneyim sahibi de olmuşlardır. O dönemden kalan bazı papirüs belgeler bunları doğrulamaktadır. Mısırlı hekimler hastalıkların sebeplerini araştırmışlar, hastalarına reçete yazmışlar, ancak büyüden de bir türlü vazgeçmemişlerdir. Ronan'a göre bilim tarihi çalışmalarını büyü ile karşılaşmadan devam ettirmek mümkün olmamıştır. Büyü yalnızca belirli kişiler tarafından yapılabilen bir takım gizli bilgileri ve ruhları içeren bir tür dünyaya bakış tarzı olarak ifade edilebilir ve genel olarak animistik bütün varlıkların ve nesnelerin birer canlı ruha sahip olduğu inancını yansıtan düşünce biçimi bir doğa görüşüdür. Mısır'da olduğu gibi eski uygarlıkların hepsinde de büyü ve büyücülük yaygın olup o dönemde bilimsel çalışmalarla iç içe kabul edilmiştir. Modern bilim bu bilgi ve inançları kabul etmez. Fakat günümüzde bile halen bazı bölgelerde büyüler ve büyücülük geçerliliğini sürdürmektedir. Mezopotamya uygarlıkları. İki nehir arasındaki bölge anlamına gelen Mezopotamya, genel olarak Fırat ve Dicle nehirlerinin bugünkü Irak sınırlarının içine alan bölgeyi ifade etmektedir. Bu bölge ayrıca Dicle'den başlayarak batıya doğru Suriye kıyıları, Lübnan ve İsrail'i içine alan bir bölgeden çizilen yay ile bereketli hilal olarak adlandırılmaktadır. Mezopotamya alabildiğine düzlük bir arazidir. Bu nedenle ırmakların getirdiği alüvyonlarla örtülü olup tarım için son derece elverişli bir zemin oluşturur. Dicle ve Fırat deltası, Asya, Afrika ve Avrupa arasında köprü vazifesi gören bir bölge olarak büyük bir uygarlığın gelişmesine çok elverişli bir yerdir. Bu uygarlığı Sümerliler, Akatlılar ve Babililer ortaya koymuştur. Milattan önce 10.000 ve 5.000 yılları arasında insanlar bu bölgede yerleşik hayata geçmiş, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaya başlamışlardır. Zamanla sürekli yapılar ve konutlar inşa edilmiştir. Bunlar arasında en eskilerden birisi Eriha kentidir. Bu şehrin etrafı çevrili değildi. Surlarla çevrili şehirlerin bölgedeki ilk örneği Fırat Nehri yakınlarındaki Uruk'tur. Tarihte yazının ilk örneklerinin Sümerler döneminde rastlanmıştır. Yazının icadı soyut bilim ve düşüncenin gelişiminde de önce olmuştur. Mısır kültüründe yaygın olarak kullanılan papirüslerin yerini burada kil tabletlerin aldığı ve bu tabletleri kullananların M.Ö. 3000'li yıllarda Sümerli rahipler olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla yazının halk tarafından bilinmediği, sadece din adamlarınca kullanıldığı görülür. Bu rahipler, tapınaklarda devlet için saklanan tahılın ve diğer maddelerin hesabını tutmak zorundaydılar. Ürünler kaybedilirken semboller kullanılmıştır. Buğdayı ifade etmek için buğday başı şekli, öküzü ifade etmek için ise öküz başı resmi çizilmiştir. Tapınaklarda tutulan bu hesaplar, alınan ve verilen malzemenin bir makbuzu niteliğinde olmuştur. Babiller döneminde bu tapınaklara Ziggurat adı verilmiş ve bu yapılar şehrin en yüksek noktası olarak görkemli bir şekilde inşa edilmiştir. Ziggurat'lara sadece rahiplerin girebilmesi, o dönemde bilginin din adamlarının tek elinde olduğunun bir göstergesidir. Zikkurat eski Mezopotamya Vadisi'nde ve İran'da terası bulunan piramitlere benzeyen tapınak kulesidir. Zikkuratlar eski Mezopotamya'da, Sümerler'de, Babiller'de ve Asurlar'da bir çeşit tapınaktır. Piramitlerin aksine zikkuratların üstü düzdür. Dikdörtgen, oval ya da kare platformlar üzerinde kurulan zikkuratların piramitsel tasarımı mevcuttu. Güneşte ısıtılmış tuğlalar zikkuratların dışındaki görüntüsünü yaratmıştır. Bu tuğlalar genelde astrolojik anlamlarından dolayı değişik renklere sahipti. Kat sayısı 2 ila 7 arasındaydı ve tepesinde ya bir tapınak ya da türbe bulunurdu. Türbeye ulaşmak için bir tarafında rampalar yapılır ve bu rampa en aşağısından en yükseğine kadar uzanırdı. Tanınmış örnekler arasında Horsabad'da bulunan büyük Ur zikkuratı bulunur. Zikkuratlarda yapılan ritüeller arasında kurban edilen etin pişirilmesi ve yenmesinin de mevcut olduğu tahmin edilmektedir. Zikkuratın yüksekliği çıkan dumanın şehirdeki binaların üzerine düşmesini engelliyordu. Her zikkuratın içinde detaylı bir tapınak bulunurdu ve burada ana bahçe, depolar ve detaylı bir tapınak bulunurdu. Yaşam yerleri ve etrafında da şehirler kurulurdu. Eski Mezopotamya kültürü. Hatır sayılır derecede bilgi üretilebilir seviyeye gelmiştir. Hatta bazı alanlarda ilkel tekniklerin üstüne çıkmayı da başarabilmişlerdir. Bilimsel faaliyet olarak daha çok zamanı ölçme, alan hesaplama, sulama, kanallarını organize etme, değiş tokuş gibi günlük yaşamın gereklerini uygulayan pratik bilgiler organize edilmiştir. Modern astronominin temelinde Mezopotamya astronomisi bulunur. Onlar mitolojiye ve dini inançlara dayanan astronomiden laik ve matematiksel astronomiye geçmeyi başarabilmişlerdir. Evrenin yer, gök ve ikisi arasında bulunan okyanustan oluştuğuna inanmışlardır. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenlerini ve 12 takım yıldızı bilinmekteydi. Söz konusu 5 gezegenin tutulma düzlemi yakınında dolaştığını saptamışlardı. Ay yılına dayanan takvimleri daha sonraki dini takvimlere ve İslam dünyasındaki hicri takvime temel oluşturmuştur. Günü 12 saate, saati 60 dakikaya, dakikayı da 60 saniyeye bölmüşlerdi. Güneş, ay ve 5 gezegene bağlı olarak bir hafta 7 gün olarak kabul edilmiş ve bu 7 günlük hafta Romalılar vasıtasıyla Avrupa'ya geçmiş ve oradan da bütün dünyaya yayılmıştır. Ayrıca Mezopotamyalılar ay ve güneş tutulması tahminlerini yapabilecek düzeyde astronomi bilgisine sahiptiler. Astronomi çalışmalarıyla ilgili gözlemler yazı ile kayda geçirilmiştir. Sümerler gelecekle ilgili tahminler yaparak yaşamayı tercih etmişler. Bunu da gökyüzündeki yıldızlar vasıtasıyla gerçekleştirmek istemişlerdir. Onlara göre gökyüzü çözülmeyi bekleyen şifre gibidir. Bütün bilgileri gökyüzünden elde etmek mümkündür. Bunu hemen bütün şehirlerde kurulmuş zikkuratlar yoluyla gerçekleştirmişlerdir. Özellikle astronomiyle ilgilenmeleri ve bu alanda ilerlemelerinin asıl sebebini bu gibi kültürel ve dinsel faktörler oluşturmaktadır. Tanilli'ye göre Babilli rahiplerin astronomi üzerine olan görüşleri şu şekildedir. Evrenin temel öğeleri olarak yer, gök ve okyanus vardır. Yer küre denizin ortasında belirmiş bir dağdır. Yerin üstünde baş aşağı bir gökyüzü vardır. O küreye egemen olan tanrıların oturduğu bir bölge bulunur. Güneş ve ay tanrıların lambasıdır. Güneş ve ay tutulmaları da bunların kötü ruhlar tarafından saklanmalarını sembolize eder. Babilli astronomlar, M.Ö. 2000'li yıllarda hareketsiz yıldızlardan sayılan Venüs, Mars, Jüpiter ve Merkür'ü ayırmışlardır. Aynı zamanda yıldızlar da takımlar halinde gruplandırılmıştır. O dönemlerde kehanetin de büyük bir siyasal kapsamı olmuştur. Din adamlarınca çok farklı kehanet çeşitleri kullanılmaktaydı. Kuşların uçuşu, garip hayvanların doğması, yıldızların doğuşu ve hareketleri incelenmekteydi. Rüyalarında kehanetler içinde önemli bir yeri vardı ve tanrılarla insanlar arasında bir haberleşme şekli olarak görülürdü. Hekimler hastalığın tanrılardan geldiğine inandıkları için kehanetle ilgilenmişler, hastalığın çıkış sebeplerini araştırmışlardır. Babilli hekimler insan üzerine yaptığı tespitlerde en çok kan taşıyan organ olarak da karaciğere önem vermişlerdir. Zamanla karaciğerin hayatın ve duyguların merkezi olduğu düşünülmüştür. Kalbi de düşünce ve aklın merkezi olarak nitelendirmişlerdir. Yaşamın gereksinimleri bir anlamda o dönemlerde matematiğin de gelişmesini sağlamıştı. Mezopotamyalıların 60 tabanlı ve konumsal bir rakam sistemleri olmuştur. Bu sistemin konumsal olması, yani bir rakamın sayı içindeki yerine göre değişik değerler alması nedeniyle harf rakam sistemi kullanılan Yunan ve Romalılardan daha ileriydiler. Bu rakamlarla 4 işleme, kare ve karekök almayı yapabilmişlerdir. Mezopotamyalılar cebirin kurucusudurlar. Gelişmiş bir rakam sistemine sahip olmaları cebir konusunda ilerletmelerine yol açmıştır. Birinci ve ikinci derece denklemlerini belirli gruplar halinde sınıflamışlar ve her grup için ayrı çözüm formülleri vermişlerdir. Geometrileri analitikti. Yani geometri problemlerinin çözümü genellikle cevher yoluyla ele alınmaktaydı. Mezopotamyalılar Thales teoremini dik üçgenler için bulmuş ve kullanmışlardır. Pitagoras teoremini de kullanmışlardır. Daireyi 360 derece bölen de Mezopotamyalılardır. Babil'in her günü gece ve gündüz şeklinde 12'şer saat olarak 2'ye, daha sonra saati 60 dakikaya, dakikayı 60 saniyeye bölmüşlerdir. Ayrıca haftanın 7 gün olarak belirlenmesi 7 büyük yıldız tanrıya yani güneş, ay ve çıplak gözle görülebilen hareketsiz yıldızları temsil etmek üzere düşünülmüştür. Haftanın 7 güne ayrılması o zamanlardan bize kalan miraslardan biridir. Eski Çin uygarlığı. Asya kıtasının doğusunda yer alan Çin, zaman zaman sadece sarı ırmak civarında ufak bir devlet şeklinde görülen, zaman zamansa sınırlarını Hindi Çin'de içine alan ilk insan kalıntılarının bulunduğu bir bölgedir. Çin'de tunç madeninin izlerine takriben M.Ö. 18. yıllarda rastlanmakta ve M.Ö. 1400'de tunç madeninin kullanımı çok yaygın hale gelmiş bulunmaktadır. Elde edilen veriler tunç madeninin Çin'e Türk kavimleri vasıtasıyla getirildiğini göstermektedir. Eski Çin uygarlığı genellikle kapalı bir uygarlık olarak nitelendirilmiş ve Çinlilerin bilimsel etkinliklerinin gelişmesinde aktif bir rol oynamadığı düşünülmüştür. Halbuki Çinlilerin erken devirlerde komşuları Türklerle ve daha sonra da Hintlilerle yakın ilişki içinde oldukları bilinmektedir. Bu etkileşim neticesinde Türklerin kullandıkları 12 hayvanlı Türk takvimini benimsemişler, Hint uygarlığındansa özellikle matematik konusunda etkilenmişlerdir. Türkler tarafından evcilleştirilen at, belli bir süre sonra Çinliler tarafından da kullanılmıştır. At besleme ile beraber atlı savaş arabası da kullanılmaya başlanmıştır. 12. yüzyıldan itibaren yapılan seyahatler sonucunda matva ve barut gibi teknik buluşlar Avrupa'ya Çin'den götürülmüştür. Çin eski dönemlerde üretilen ipekli kumaşları ile ünlüdür. Dolayısıyla Çin'de ipek böcekçiliğinin ortaya çıkışı oldukça eskilere dayanmaktadır. İpek böceğinin Çin'in güney bölgelerinde ortaya çıktığı düşünülmektedir ve bu sektör aracılığıyla dokumacılığın gelişmesinin de önü açılmıştır. Dokumada ipekten başka kendir gibi bitkisel lifler de kullanılmıştır. Eski Çin'de matematik alanında da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Çinliler onlu sayı sistemini kullanmışlardır. Ayrıca işlem yapmalarını kolaylaştıran abaküs ve çarpım cetveli gibi bazı basit aletlerden faydalanmışlardır. Diğer uygarlıklardan farklı olarak Çin'de daha çok aritmetik ve cebir bilimleri gelişme göstermiş, hatta geometri problemleri bile bu iki disiplinden yararlanılarak çözülmeye başlanmıştır. Çin astronomisi diğer uygarlıklardan bazı temel farklılıklar gösterir. Takvim hesaplamalarında diğer uygarlıkların güneş ve ayı esas almalarına karşın Çin uygarlığında yıldızlar esas alınmıştır. Ve diğer sistemlerde yıllık hesaplamalar kullanılırken burada günlük hesaplamalar kullanılmıştır. Görüldüğü üzere Çin astronomisi bir yıldız astronomisidir. Ve gözle görülebilen yıldızların yanında kuyruklu yıldızlar ve kutup yıldızı hakkında da ayrıntılı bilgiler içermektedir. Teknik açıdan da devrine kıyasla oldukça gelişmiş bir düzeyde bulunan Çin astronomisinde Galileo'dan önce güneş tekeleri konusunda bilgi verildiği görülmektedir. Ayrıca astronomi metinlerinde meteor ve meteoritler ile nova ve süpernovalar enerjisi biten büyük yıldızların patlama durumuna verilen ad hakkında kayıtlara da rastlanmaktadır. Ayrıca pusulayı bulanlar da Çinlilerdir. Çin tıbbı, evren, doğa ve insan arasındaki sıkı bir ilişkinin bulunduğu anlayışına dayanır. Çinli düşünürler, evrenin sürekli bir oluşum içinde olduğuna inanırlar. Onlara göre bu sürekli devinim daima bir başlangıca dönüşü içerir. Evrensel sistemin bir parçası olan insan, ikilem gösteren yin ve yang ilkesinin iyilik ve kötülük, hastalık ve sağlık gibi etkisi altındadır. Geleneksel Çin tıbbının tedavi şekillerinden olan masaj ve akupunktur yöntemleri günümüzde de kullanılmaktadır. Eski Hint uygarlığı. Eski Hint uygarlığı, Pakistan ve Kuzeybatı Hindistan'ın her yerine yayılmış olan yüzlerce köylerin toplandığı yerleşim birimlerinden oluşmaktaydı. Bu uygarlıkta bilimsel düşünce ve çalışmalar ilk dönemlerde tacir, seyyah ve askerler tarafından, ileriki dönemlerde de doğrudan bilginler ve mütercimler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Eski Hindistan'da da kullanılan sayı sistemi 10 tabanlı desimaldir. Sıfırı ilk defa kullananlardan biri de Hintli matematikçilerdir. Sıfır sayısının birbirinden bağımsız olarak hem Hindistan'da hem de Mayalar tarafından icat edildiği sanılıyor. Sayı sistemindeki bu erken tarihli gelişme, aritmatiğin gelişim hızını büyük ölçüde etkilemiştir. Daha sonra Pitagorasçulara mal edilecek olan Pitagoras teoreminin çözümü ile ilgili erken çözüm örneklerini Hintlilerin geometrik metinlerinde rastlamak mümkündür. cebir alanında birinci ve ikinci derecede denklem çözümleriyle ilgilenmişler ve trigonometri alanında ise sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını kullanmışlardır. Daha sonra Hintlilerin aritmatik, cebir ve trigonometri konusundaki bilgileri Sanskrit denilen Arapçaya yapılan çeviriler yoluyla İslam dünyasına aktarılacak ve buradaki bilimsel uyanışta önemli bir rol oynayacaktır. 16. yüzyıldan itibaren Arapçadan Latince'ye yapılan çeviriler sonucunda ise Hristiyan dünyası bu bilgilerle tanışmıştır. Hintlilerin evreni yer merkezidir ve astronomiden söz eden metinlerde ay ve güneşin hareketleri ve tutulmaları ile yer, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün hareketleri yer alır. Ayrıca belgelerde yer ve güneşin birbirlerine uzaklıkları hakkındaki ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Milattan sonra 5. ve 12. yüzyıllar arasında konuyla ilgili yapmış oldukları çalışmalarda güneş, yer, ay, yer uzaklıklarını, güneş, ay ve diğer gezegenlerin konumlarını ve dolanım periyotlarını hesaplamaya çalışmışlar ve bunlarla ilgili sayısal değerlerini içeren eserler bırakmışlardır. Bunlardan Arabiata adındaki bir astronom ilk defa yerin kendi etrafındaki hareketinden söz etmiştir. Arabiata, matematik ve astronomi konularının üzerinde yaptığı çalışmalardan bazıları kaybolmuştur. Hint tıbbı başlangıcından itibaren Hint felsefesiyle iç içe gelişmiştir. Onlara göre canlı varlıklar evrenin küçük bir modelidir ve doğadaki diğer varlıklar gibi toprak, su, hava, ateşten meydana gelmiştir. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren gelişen tıpla ilgili sistemler konuya yeni bakış açıları getirmiştir. Bunlardan yoga okulu, sağlıklı olabilmek için beden disiplininin yanı sıra zihin disiplinini de şart koşarken, yine aynı dönemlerde ortaya atılan bir başka görüş, beden yapısının temelde kimyasal esaslara dayandığını, dolayısıyla tedavinin de aynı esaslara dayanması gerektiği tezini savunmuştur. Orta Asya ve Türkler. Tarih öncesi dönemde Türklerin ilk ortaya çıktığı bölge Orta Asya olarak kabul edilmektedir. Orta Asya coğrafyası kabaca Tanrı Dağları'nın kuzey ve güney kısımlarını içerir. Bu dağların güneyinde kalan bölgede Doğu Türkistan, kuzeyindeki bölgede Çungarya stepleri, Itriş Havzası ve Altay Dağları yer alır. Sınırları çizilen bu bölgenin özellikle dağlık kısımları Türk kültür tarihi açısından son derece önemlidir. Bu dönemde Türklerle ilgili bilgiler daha çok Çince kaynaklardan elde edilmekte olup, Türklerin yaşam tarzları hususunda arkeolojik kazılar da önemli veri kaynaklarını oluşturur. Orta Asya Türk tarihi M.Ö. 8000'lerde ve hatta çok daha eskilere kadar götürülmektedir. Arkeologlar tarafından bugün de sürdürülmekte olan kazılarda taş devrinden kalma çanak ve çömleklere, çakmak taşından ve taştan yapılmış topuz veya kargı biçimindeki silahlara, buğday ve arpa yetiştirildiğine ilişkin izlere rastlanmıştır. İlk Türk devleti olarak bilinen Hunlar döneminde tarım yapıldığını gösteren işaretlerden biri de demirden imal edilmiş sabanlardır. Hem sulama kanalları hem de sabanlar Türklerin tarımla uğraşmış olduğunun en güçlü delillerini oluşturmaktadır. Yine bazı kurganlar ve yerleşim yerlerinde yapılan kazılarda yüzük, küpe gibi bir takım süs eşyalarına rastlanmıştır. Milattan önce 3. yüzyıldan milattan sonra 3. yüzyıla dek süren zaman diliminde hakimiyet süren Büyük Hun Devleti, Orta Asya'daki dağınık Türk kavimlerini tek bir bayrak altında toplamayı başarmıştır. Bu sayede bu bölgede ortak bir Türk kültürünün şekillenmesi mümkün olmuştur. Büyük Hun Devleti sırasında önem kazanan kültür merkezlerinden biri de Fergana bölgesi olmuştur. Bu bölgede çalışmalar yapan bazı bilim adamları, eski Yunan kültürüne benzer bir kültürün burada şekillenmiş olduğunu ileri sürmüşlerse de, Ögel tarafından bu durum yalanlanmıştır. Ona göre bu bölgede hakim olan daha çok Orta Asya kökenli kültürlerdir. Eski Türk kültürünün önemli öğelerinden olan dokumacılık sanatını, Türklerin Çinlilerden öğrendiği düşünülür. Ancak Türklerin kendine özgü motif ve dokuma biçimlerinin oluşu bu durumu haksız çıkarmaktadır. Türkler demir kullanılıncaya kadar geçen süre içinde hayvanları evcilleştirmiş, bakır ve kurşundan çeşitli eşyalar yapmıştır. Türkler ata evcilleştirmişler ve M.Ö. 2800'lü yıllara kadar arabayı kullanmışlardır. İlk defa alaşım olarak bronzu kullanan Türklerdir. Göktürklerle ilgili yapılan araştırmalarda demirin çok iyi bilindiği ve çelik üretildiği görülmektedir. Çelikten kılıç, okucu ve mızrak gibi silahlar yapmışlardır. Ayrıca Göktürk döneminde üretilmiş pulluk ve kürekler tarım ve sulama teknolojisinin geliştiğinin işaretleridir. Yerleşik hayatı benimseyen Uygurlar döneminde ticari alanda kaydedilen gelişmeler dikkate değerdir. İpek yolu ticaretin en önemli ürünlerinden biridir. Sadece Türklere mal edilemez fakat Türklerin geçiş noktasındaki kontrol mekanizmaları ticaretin seyrinde önemli rol oynamıştır. İpek yolu hep söylene geldiği gibi sadece ticari bakış açısıyla algılanmamalıdır. Bu yol üzerinde bazı kültür merkezlerinin oluşmasını sağlamış, dolayısıyla Asyalı bütün kültürlerin birbirinden etkilenme hızını arttırmış ve bazı sosyal değişimleri beraberinde getirmiştir. Türkler evrenin bir kubbe biçiminde olduğunu düşünmüşlerdir. Bu kubbe altın veya demirden bir kazık, yani kutup yıldızı çevresinde muntazam bir hızla dönüyordu. Gökteki bu düzen yeryüzüne de yansımıştı. Kutup yıldızının tam altında yeryüzünün yöneticisi olan Hakan'ın oturduğu kent bulunuyor ve Orduk adı verilen bu kentin planında göksel düzeni yansıtıyordu. Göktürkler 12 hayvanlı Türk takvimini kullanmışlardır. Türklerin yıldızlara karşı ilgisiyle bağlantılı olarak geliştirmiş oldukları bu takvim temelde bir yıldız takvimidir. Takvim yıldızların hareketleri ve güneş ile olan ilişkileri yorumlanarak oluşturulmuştur. Takvimde her yıla bir hayvanın adı verilmiştir. Bunlar sıçan, öküz, kaplan, tavşan, ejder, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, köpek ve domuzdur. Bu hayvanlar temsil ettikleri yılların bazı özelliklerine de sahiptir. Bazı yıllar hayvanın bazı özelliklerine göre bolluk veya kıtlık dönemini işaret etmekteydi. Örneğin eşelenmesini bildiğimiz tavuk yılı karışıklık işareti olarak sayılmıştır. Tavuk yılında deprem vardır. Hayvanlar çoğalır, bazı hastalıklar ortaya çıkar ve benzeri. Öküz yılında ise dertler çoğalır ve o sene harp olur. 12 yıl süren her devreden sonra aynı atları taşıyan ikinci bir devre başlar. Devreyi teşkil eden hayvanlar devrederken ait oldukları yılların özelliklerini de belirliyordu. Bir gün 12 eşit kısma ayrılmış ve her birine çağ denmiştir. Yani bir çağ 2 saate karşılık geliyordu. Bu çağlara da yine 12 hayvanın adı verilmiştir. Gün gece yarısı yılda ilkbahar ile başlardı. 4 mevsim vardı. Yıl 60 günlük 6 haftaya ayrılmıştı. 12 hayvanlı takvim 13. yüzyıla kadar kullanılmış olup halen Çin'in bazı bölgelerinde geçerliliğini sürdürmektedir. Eski Türklerde astronomi çalışmalarına bakılacak olunursa, Türklerin yıldızlar yoluyla yön tayininde bulundukları, güneş ve ayın hareketlerini izledikleri ve bunlara kendilerince anlamlar yükledikleri görülebilir. Güneş, ay ve yıldızlar Türkler için her zaman önem arz etmiştir. Türkler için güneş sadece bir güç kaynağı değil, bir koruyucu olarak da benimsenmiştir. Güneş kadar önemli olmasa da ay da izlenerek anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Merkür ve Venüs gibi dünyaya yakın olan diğer gök cisimleri de Türkler tarafından bilinmemekle birlikte onlara sabah ve akşam yıldızı gibi adlar verilmiştir. Türklerin İslam öncesinde kullandıkları ilk alfabe Göktürk alfabesi olarak kabul edilir. M.Ö. 3. yüzyıla kadar temellendirilen bu alfabe Orhun kitabelerinde hayat bulmuştur. Bilinen ilk Türk yazılı anıtı Göktürk devleti döneminden kalma Orhun yazıtlarıdır. Bu yazıtlar aynı zamanda o dönemi aydınlatan birer edebi metin niteliğindedir. Doğu Türkistan'daki Turfan kenti ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda M.Ö. 8. yüzyıla ait dini ve resmi belgelerle yıllık takvimlerin çoğunlukta olduğu binlerce kitap ele geçirilmiştir. Tuen Hang mağarasında bulunan tahtadan oyulmuş harfler ve klişelere basılan bu eserler Uygurca olup yüksek bir entelektüel kültüre işaret etmektedir. Bu gelişmeler Türklerin daha o dönemde matbaanın mucidi olarak benimsenen Gutenberg'in basım tekniğini kullanmış olduklarını göstermektedir. Eski Türkler dünya medeniyetine önemli katkılar getirmişlerdir. Fakat genel olarak bakıldığında Türklerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları diğer uygarlıklara nazaran daha yetersiz ve yavaş olmuştur. Bunun asıl sebebinin Türklerin yerleşik topluma geçişlerinin geç kalması olduğu belirtilmektedir. Eski Amerika uygarlıkları. Eski dünya kıtalarında çeşitli uygarlıkların belirdiği dönemlerde Amerika kıtasında da insanların paleolitik ve neolitik dönemleri yaşadığı ardından kendi uygarlıklarının temellerini attıkları görülür. Eski Amerika medeniyetlerini kuran insanların nereden geldikleri bilinmemekle beraber bazı Moğol kabilelerinin Bering Boğazı civarında eskiden var olan bir kara bağlantısı yoluyla Amerika kıtasına geçtikleri düşünülmektedir. Buzul çağının ardından M.Ö. 7000'li yıllarda iklim daha ılıman hale gelmiş ve Orta Amerika'daki Tehuacan Vadisi'nde tarım faaliyetleri başlamıştır. Bölgedeki insanlar mısır, baklagiller ve kırmızı biber gibi ürünler yetiştirmişlerdir. Bu bölgede 2300'lü yıllarda çanak çömleğe de rastlanmıştır. Buna karşın hayvanların evcilleştirilmesi de nispeten geç olmuştur. Köpek Amerika'da M.Ö. 1500'lü yıllara kadar evcilleştirilen tek hayvandır. Eski Amerikan kültürlerine ilki Olmec uygarlığı olarak bilinir. Bu uygarlık Orta Amerika'daki Meksika Körfezi civarındaki nemli arazilere yerleşmiştir. Bu bölge Mezopotamya'daki bereketli hilale eşdeğer olarak verilebilir. Olmecler burada yanardağların püskürme bölgelerinden elde ettikleri bazalt ile inşa edilen bir şehir kurmuşlardır. Bu medeniyetin en fazla ilgi çeken yönü de taşları oyarak yaptıkları dev boyutlardaki baş heykelcikleridir. Orta Amerika'daki medeniyet ve bilimin gelişimi kesintili ve dağınık bir şekilde gerçekleşmiştir. Bazı bölgelerde medeniyet yerleşirken bazı bölgelerde halen ilkel koşullar hakim olmuştur. Olmek kültüründen sonra gelen Zapotek ve Maya gibi kültürler Olmeklere çok şey borçludur. Zapotek medeniyetinin merkezi Olmeklerin bulunduğu bölgenin güneyinde dağlık bir alandır. Zapoteklerin en dikkat çekici özellikleri glifler, oyularak yapılmış hiyeroglif benzeri çizgiler ve kum taşı levhalar üzerine oydukları kabartmalardır. Glifler yoluyla 52 yıllık dönemlerden oluşan bir takvim geliştirmişlerdir. Böylece Mısır takvimi gibi senenin tam olarak 365 gün olmadığını bilen bir takvim geliştirmiştir. Bu takvim Orta Amerika'da kullanılan ilk takvimdir ve Mayalar tarafından da kullanılmıştır. Maya medeniyeti Olmeklerin yerleştiği bölgenin güney kıyısında M.Ö. 300'lü yıllarda doğmuştur. Bu medeniyet bugünkü Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'na tamamen yayılmışlar ve M.Ö. 9. yüzyıldaki çöküşüne kadar geçen sürede Amerika kıtasının en ileri medeniyetini yaratmışlardır. Mayaları daha iyi anlayabilmek için bu uygarlık insanların yaşayış ve evrene bakış tarzlarıyla dinsel inanışlarını bilmek gerekir. Mayalara göre gökler 13 tabakadan oluşmakta, ölüler diyarı olarak ifade edilen yer ise 9 tabakadan meydana gelmektedir. Yerin balıklarla dolu bir havuzda yatan kertenkele veya bir timsahın sırtında olduğu düşünülmüşlerdir. Mayalar atalarına taparlardı. Babadan oğula geçen bir din adamlığı ve yönetici sınıfın olduğu bilinmektedir. Aksi iddia edilse de Maya dininin korkunç yönlerinin bulunduğu söylenebilir. Tanrıları uğruna insanlar kendilerini sakatlamışlar ve kurban etmişlerdir. Kurbanın ya önce işkence edilerek sonra boynu vurulmuş ya da canlıyken kalbi çıkarılmıştır. Mayalar takvimler ile ilgili olarak da çok ilginç bir hesaplama geliştirmişlerdir. Akşamları ve şafak sökmeden önce gökyüzünde çok parlak bir cisim olarak görülen Venüs gezegeninin gökyüzünde belirlediği bir zaman ile aynı noktada tekrar göründüğü zaman aralığını ölçmüşlerdir. 584 gün olarak ölçülen bu değer Mayalara göre bir seneyi ifade etmiştir. Mayaların tarihe ve tarihi olaylara ilgilerinin yüksekliği zaman hesaplamaları açısından da fayda sağlamıştır. Dolayısıyla matematiksel hesaplamalarla da gelişmişlerdir. Milattan sonra 9. yüzyılda Maya uygarlığı zayıflayarak yıkılmış ve yerini başka uygarlıkları bırakmıştır. Bu uygarlıklar Mayalardan az ya da çok aldıkları birikimleri ilerletmişlerdir. Bu medeniyetlerden birisi de tahminen 9000-1500'lü yılları arasında yaşamış olan Toltek medeniyeti olmuştur. Toltekler tarıma dayalı bir medeniyet özellikleri göstermişlerdir. Bu uygarlıkta güç ihtiyacı hayvanlar yerine insanlardan karşılanmıştır. Ancak tarımsal verimin yüksek olduğu görülmektedir. Mısır, domates, kırmızı, biber, pamuk, tütün, kakao, ananas, yer fıstığı, avokado gibi ürünler yetiştirilmiştir. Tolteklerin yanında Mayalardan sonra Orta Amerika'da meydana gelen en büyük medeniyet Azteklere aittir. Milattan sonra 9. yüzyılda Meksika üzerinde kurulmuştur. Aztekler daha önceki medeniyetlerin gelişimlerini kullanmışlar ve onlara çok benzer bir yaşam sürmüşlerdir. Bu insanlar da tarımla geçinmişlerdir. Volkanik bölgelerden getirdikleri obsidyen taşından bıçak yapmışlar, bazalttan değirmen taşı imal etmişler ve göllerden de tuz çıkarmışlardır. Olmekler, Mayalar, Toltekler ve Aztekler gibi Orta Amerika uygarlıklarının yanı sıra en az bunlar kadar eski Güney Amerika uygarlıkları da bulunmaktadır. Bu uygarlıkların kökenlerini bugün Şili ve Peru'nun bulunduğu Ant bölgesine yerleşmiş bazı kabileler oluşturmuştur. En eski sahil yerleşmeleri M.Ö. 3500'lü yıllara dayanmakta olup, balık tutarak ve bazı ürünleri yetiştirerek geçimlerini sağlamışlardır. M.Ö. 2100 ve 1000 yılları arasında bölgede egemen olan Chavin uygarlığı, M.Ö. 100.000'li yıllardan itibaren Güney Amerika'nın en gelişmiş uygarlığı olan İnka olarak alınmıştır. En eski dönemlerden biri bu medeniyetin çok ilginç yönlerinin olduğu tespit edilmiştir. İnkalar önemli miktarda teknik bilgiye sahip bir medeniyet olmuşlardır. Sulama sistemlerinde kendilerinden öncekilere hiç benzemeyen bir sistem geliştirmişlerdir. Duvar örmede de harcın kullanılmadığı bir inşa yöntemi geliştirmişlerdir. Tartmada basit kollu teraziden faydalanmışlar, ağır işlerde kaldırıcı kullanmışlardır. Astronomide ve matematikte çeşitli buluşlar gerçekleştirmişlerdir. İnkalar günlük yaşamda kullanılan bazı ilginç bulunuşlar gerçekleştirmişlerdir. Bunlardan biri Kuipo adı verilen sayma aletidir. Kuipo, üzerine değişik renklerden oluşan iplerin bağlandığı bir ana ipten oluşur. Ana sicime en uzak atılmış olan düğüm birler basamağındaki sayıları, daha yakın olan düğüm onlar basamağını temsil etmekte, düğümün olmaması sıfır anlamına gelmekteydi. Düğüm atılmış bu ipler tarihsel olayları hatırlamayı kolaylaştırıcı bir araç olarak da kullanılmaktaydı. Kuipu bugün halen Ant Dağları'nın kimi bölgelerinde kullanılmaktadır. Eski Amerika uygarlıkları, Amerika'nın Avrupalılar tarafından keşfine kadar kesintilerle hükümlerini devam ettirmişlerdir. Avrupalılar tarafından Amerika'nın keşfiyle Avrupa uygarlığının nispeten ne kadar ilerlemiş olduğu Amerika yerlileri tarafından görülmüştür. Bu dönemden sonra eski uygarlıklar etkisini yitirmiş, yerine Avrupa kültürü ve tekniği geliştirilmiştir. Ayrım sonu, sayfa 61.